Ayrım 23, Mahşer Nöbeti, Robert Ludlum, sayfa 272. Neo-Nazi karargahı harabeye dönmüştü. Duvarlar is içinde kalmış, bir iki perde kornişlerine kadar yanmıştı. Bütün bunların üstüne yangın tertibatının dumanla harekete geçen sulama sistemi her yeri vıcık vıcık su içinde bırakmıştı. Bu birimin lideri tarafından kullanıldığı anlaşılan bilgisayarlarla donatılmış odada kilitli kocaman çelik bir dolap vardı. Kırılıp açıldığında ortaya bir cephanelik çıkmıştı. Teleskopik dürbünlü güçlü tüfeklerden el bombası kutularına, minyatür yangın silahlarına, boğma halkalarına, türlerine göre istiflenmiş tabancalara ve kimi baston ve şemsiye içine gizlenmiş çeşit çeşit ufak hançerlere kadar her şey vardı. Her şey Drüvlatam'ın Paris'teki yüksek tabaka Nazi katilleri hakkında verdiği bilgilere uyuyordu. Burası onların yatağıydı. Cımbız kullan diye talimat verdi Albay Witkowski, yerde kömürleşmiş duran kağıt parçalarını işaret edip polislerle Fransızca konuşurken. Cam plakalar getirin, tamamen imha olmamış her şeyi iki cam arasına koyun. Ne bulacağınızı asla bilemezsiniz. Telefonlar duvarlardan sökülmüş, kutuları imha edilmiş dedi bir Fransız dedektif. Ama hatlar sağlam, öyle değil mi?
Sağlam. Telefon şirketinden bir teknisyen yolda geliyor. Hatları yeniden kuracak. Biz de telefonlarını izleyebileceğiz.
Onların aradıkları yerleri belki ama kendilerini arayanları asla bulamayız. Bu herifleri bildiğim kadarıyla bunlar ayda bir banka havalesi ve ikramiye alan Marsilyalı bir ihtiyar teyzeyi görmeye giderler.
Uyuşturucu satıcılarının yaptıkları gibi mi?
Evet. Yine de bir yerlerde talimatlar vardır herhalde.
Vardır ama senin izini takip edebileceğin bir yerlerde değil. Bunlar bir İsviçre veya Kayman Adaları Bankası'ndan gelir. Girilemeyecek gizli hesaplardan. Bugünlerde işler böyle yürüyor.
Ben yurt içi araştırmaları yaparım Monsieur. Genelde Paris ve çevresi, uluslararası düzeyde araştırma yapamam.
O zaman bana yapan birini bul.
Fransa Dışişleri Bakanlığı yabancılar masasına başvurmanız gerekiyor. Bu konular benim yetki alanımın dışında.
Tamam, peki.
Üniformalı Latham'la sarı peruklu Karin de Vries yaklaştılar. Kömürleşmiş uçuşan kağıt parçalarından sakınarak dikkatlice adım atıyorlardı.
Bir şey buldun mu diye sordu Drew.
Pek değil ama burası hiç kuşkusuz operasyonlarının çekirdeğiymiş. Artık bunlar her kimdiyseler.
Dün gece bizlere saldıranlardan başka kim olacaklar ki dedi Karin.
Bence de öyle ama neredeler dedi Witkowski.
Monsieur l'Amerikan diye bağırdı sivil giyimli bir polis memuru. Dışarıdaki bir odadan koşa koşa yanlarına geldi. Bakın ne buldum. Salondaki bir koltukta yastığın arkasındaydı. Bir mektup bu. Bir mektubun başı.
Bana ver. Albay kağıdı aldı. Meine Liebste diye başladı Witkowski gözlerini kızarak. Etwas entsetzliches ist geschehen.
Verin şunu bana dedi de Vries.
Witkowski'nin tutuk tutuk okumasından sabırsızlanarak İngilizceye çevirdi.
Sevgilim, bu gece çok ama çok korkunçtu. Davamızın zarar görmesi ve başkalarının hatalarından dolayı idam edilme korkusuyla hemen gitmemiz gerekiyor. Bondan kimsenin bilmemesi gerekiyor. Güney Amerika'ya uçuyoruz. Geri dönüp tekrar savaşabileceğimiz zamana kadar korunabileceğimiz bir yere. Sana öylesine tapıyorum ki daha sonra bitirmeliyim. Biri geliyor koridorda. Bu mektubu artık hava...
Orada bitiyor. Yazılar kaymış.
Havaalanı. Havaalanından postalayacak diye bağırdı Latham.
Hangisi? Hangi hava yolunun Güney Amerika'ya seferi var? Onların yolunu kesebiliriz. Unut gitsin dedi Albay. Şimdi orada sabah saat aşağı yukarı 10'u çeyrek falan geçiyordur ve 7 ile 10 arasında. Güney Amerika'daki 20-30 şehirden birine birkaç düzine sefer var. Uçuşlardan bir şey çıkmaz. Ancak yine de olumlu bir şey var. Bizim katiller arkalarına bakmadan Paris'ten sıvışmışlar. Ve bunların Bond'daki lağım faresi kardeşlerinin elinde hiçbir ipucu yok. Diğerleri bunların yerini alana kadar biraz rahat nefes alabiliriz.
Başkalarının aklına hükmeden cerrah Gerhard Kröger kendi aklını kaybetmek üzereydi. Geçen 6 saat içinde uygun kodlarla defalarca Avignon depolarını aramış ama her seferinde bir santral kendisine ulaşmak istediği büro hatlarının şu anda hizmete açık olmadığını, bilgisayarlarına göre bağlantıların elle kesildiğini söylemişti. Ne kadar öfkelense de elinden hiçbir şey gelmemişti. Her şey çok açıktı. Blitzkrieger bitmişti. Neden? Neler olmuştu? 05 Paris o kadar kendinden emindi ki infazın fotoğrafları kendisine sabahleyin teslim edilecekti. Neredeydi peki? Ya Paris 5 neredeydi? Başka bir seçenek yoktu. Nürnberg'den Hans Traubmann'a ulaşmak zorundaydı. Birisi ona olanları açıklamak zorundaydı.
''Beni buradan araman çok aptalca'' dedi Traubmann. ''Telefonum güvenli değil.''
''Başka seçeneğim yoktu. Bunu bana yapamazsınız. Bon bunu bana yapamaz. Bana ne pahasına olursa olsun hatta burada Paris'teki ortaklarımızın o sözüm ona muhteşem becerilerini kullanmak pahasına da olsa Latham'ı bulmam emredildi.''
''Daha başka ne açıklama bekliyorsun ki?'' diye gürledi Nürnberg'deki doktor küstah bir ifadeyle.
''Mantıklı bir şey, her ne olursa. Bana bir sürü şey vaat edildi ama ortada hiçbir şey yok. Adamlarımıza ulaşamıyorum bile.''
''Bir takım özel kodlar gerekiyor onlara ulaşmak için. Gizlilik gerektiren durumlarda kullanılan şifreler gibi mesela.''
''Kullandım. Santral bana bilgisayarlarına göre telefonların bağlantılarının kesildiğini, elle kesildiğini söyledi. Artık ne söyleyeyim Hans? Şu... Yani bizim adamlarımız bizimle bağlarını kopardılar, tümüyle kopardılar. Nerede bunlar?
Traubmann konuşmaya başlamadan önce birkaç saniye geçti.
Eğer dediğim doğruysa dedi hafif bir sesle, bu çok tatsız bir durum. Oteldesin değil mi?
Oteldeyim.
Orada kal, eve gideceğim. Başka birkaç kişiyle bağlantı kuracağım ve seni tekrar arayacağım. Bir saatten fazla sürebilir.
Fark etmez, yeter ki ara.
Otel Lutetia'nın telefonu yaklaşık 2 saat sonra çaldı.
Buyurun dedi Kroger telefona atlayarak.
Çok alışılmadık bir şey olmuş. Bana söylediklerin doğru, doğrudan da öte bir facia. Adamlarımızın yerini bilen Paris'teki tek kişi gidip bakmış ve her yerde polisleri görmüş.
Öyleyse gerçekten de ortadan yok oldular.
Bundan da kötü.
Bu sabah saat 4.37'de hesaplarını tutan eleman nakit bölümümüze gelmiş ve kadınlar, genç erkekler ve uyuşturucular ve yüksek düzey Fransız makamlarının yer aldığı olağan dışı görünse de yine de akla yatkın bir hikaye anlatarak çok büyük bir miktar para talep etmiş. Sonradan faturaları gösterilmek üzere tabii ki.
Ama ortada ne sonra ne de fatura var öyle mi?
Açıkçası öyle. Bunlar ödlek, bunlar hain. Dünyanın bir ucuna kadar da gitseler avlayacağız onları.
Onları avlamanın bana ne yararı var? Latham kritik noktaya vardı. Ne yapacağım? Onu mutlaka bulmalıyım.
Bunu konuştuk. Gerçi en iyi hareket tarzı değil ama bize göre yapabileceğin en iyi şey ikinci şubeden Moro'yu bulmak. Fransız istihbaratında olup biten her şeyi bilir.
Onu nasıl bulacağım?
Eşkalini biliyor musun?
Fotoğraflarını görmüştüm evet.
Dışarıda bul onu. Telefon görüşmesi olmayacak, mesaj olmayacak. Sadece sokakta veya bir kafede veya kimsenin bir karşılaşmadan kuşkulanmayacağı bir yerde. Basit bir görüşme. Kısa bir şeyler söyle. Bir iki cümleden uzun olmasın. Sadece onun duyabileceği sesle. Asıl önemli olan şey kardeşlik sözünü kullanman.
Ya sonra?
Seni yanından uzaklaştırabilir ama öyle bile yapsa nerede buluşacağınızı söyler. Ortalık bir yerde olur. Muhtemelen kalabalık bir yer ve de geç bir saatte.
Bana daha önce ona güvenmememiz gerektiğini söylemiştin.
Bunu da göz önüne aldık ama şayet bizden değilse elimizde bir kozumuz var. Bugüne kadar İsviçre'deki hesabına 20 milyon frankın üzerinde para yatırdık. Yazılı belgelerle sabit. Eğer bu kayıtlar birisi tarafından Fransız hükümetine sızdırılacak olursa mahvolur. Yıllarca hapis yatar. Tabii basını daha işe katmadık bile. Bunları kulak ardı edemez. Eğer mecbur kalırsan bu kozu kullan.
Hemen şubeye gidiyorum dedi Kröger. Umarım yarın da her yıl Latham'a.
17. Bölüm
Şubedeki odasına Claude Moreau, Bond'daki adamından gelen deşifre edilmiş bir mesajı inceliyordu. Mesajın içeriği bilgi verici değil, yargılayıcıydı ve pek de aydınlatıcı değildi ama yararlı olabilecek bir iki şey vardı. Dünkü oturumunda Alman parlamentosu Bundestag'ın ele aldığı tek konu Almanya genelinde yeniden canlanmış olan Nazi sorunuydu. Bütün partiler bunun önemli bir sorun olduğu konusunda fikir birliğine vardılar, birbirlerine destek verdiler. Bununla beraber sol ve sağ kanat partilerin liderleriyle sık sık görüşen iç kaynaklarım, iki kanadın da içerisinde çıkarcı ve kuşkucu düşüncelerin tırmanışta olduğunu rapor ediyorlar. Liberaller muhafazakarların açıklamalarına güvenmiyorlar. Küçük bir muhafazakar grup ise kendi parti kararlarını dikkate almaz görünüyor. Endüstri liderleri tabii ki dehşet içindeler. Nazi hareketinin yurt dışındaki pazarlarını kaybettireceğinden korkuyorlar. Ama sosyalizme bağlı solu desteklemekte isteksizler. Sağda da kime güveneceklerini bilmiyorlar. Paraları bonun dışına kesin bir yönü olmaksızın sel gibi akıp gidiyor. Moro arkasına yaslandı. Dikkatini çeken cümleyi zihninde tarttı. Bu cümle yalnızca dikkatini çekmekle kalmamış, cayır cayır da yakmıştı. Küçük bir muhafazakar grup ise kendi parti kararlarını dikkate almaz görünüyor. Peki kimdi bunlar, isimleri neydi ve Bond'daki adam neden isimleri bildirmemişti? Telefonunu kaldırdı, hat sekreterine bağlıydı. Kesin şifreleyiciye geçmek istiyorum, hiçbir giriş mümkün olmasın. İşleme başlatıyorum efendim. 5 saniyelik uğultudan anlarsınız. Her zamanki gibi hat 3'te dedi. Dış bürodaki bayan sesi. Teşekkür ederim Monique. Bir de karım beni birkaç dakika içinde Lescargo'da öğle yemeğine bekliyor. Beni bulamayınca mutlaka arayacaktır. Biraz işimin olduğunu ama hemen geleceğimi söyler misin lütfen?
Sorun değil efendim. Rejinle iyi arkadaşız.
Biliyorum. İkiniz beni çekiştirirsiniz artık. Şifreleyici lütfen. Üçüncü hattaki uğultu tamamlanınca Moro Bond'daki adamını aradı. Hallo dedi Almanya'daki adam.
İrman im Frankreich.
Başla başla diye sözünü kesti Bond'daki adam. Burası çok temiz. Suudi Arabistan Büyükelçiliği'nin kablolarının içindeyim.
Ne?
Hatlarını kullanıyorum, alıcılarını değil. Fransa'ya kazandırdığım paraları bir düşün. Bir ikramiyeyi hak ediyorum.
Sen sefil bir dilencisin.
Öyle olmasan bana niye para ödesin ki Paris?
Bize gönderdiğin raporu okudum. Pek çok şey eksik.
Mesela?
Kendi parti kararlarına dikkate almayan küçük muhafazakar grup kimleri kapsıyor? Hiç isim vermiyorsun. Yakın ilişkiler hakkında bir ipucu dahi yok.
Tabii ki. Bu bizim özel anlaşmamızın bir parçası değil mi? Bütün ikinci şubenin bu bilgilere sahip olmasını ister misin? Sorunun cevabı evetse, senin İsviçre'deki bankanın sefil dilenciye çok cömert davrandığını söyleyebilirim.
Yeter diye patladı Moro. Senin yaptığın sana, benim yaptığım da bana ve hiçbirimiz bir diğerinin neler yapıp ettiğini bilmek zorunda da değiliz. Bu anlaşıldı mı?
Anlaşılmak zorunda sanırım. Peki ne bilmek istiyorsun?
Sözünü ettiğim bu küçük grubu yöneten veya onun ardındaki insanlar kim?
Çoğu fırsatçıdan başka bir şey olmayan kıt zekalı adamlar. Tek arzuları eski günleri geri getirecek bir hareketin kenarından köşesinden nasiplenmek, o kadar. Diğerleri ise geçen davullara ayak uyduran tipler. Başlarında yön gösteren.
Liderleri mi yok dedi Moro tersçe keserek. Kim bunlar?
Sana pahalıya patlar Claude.
Eğer şimdi bana teker teker saymazsan sana pahalıya patlayacak. Hem parasal açıdan hem de başka açılardan.
Sana inanıyorum. Yazık, kişisel eksikliğim hemen hemen hiç hissedilmeyecek gibi görünüyor. Sıkı adamsın Moro.
Çok da adil biriyimdir diye tamamladı ikinci şubenin şefi. Sana iyi para ödeniyor. Hem kayıtlı hem de gayri resmi olarak. Ki birincisi senin için çok daha tehlikeli. Bu bürodan çıkmam bile gerekmez. Küçücük bir emir vermem yeterli. Bond'daki arkadaşlarımıza çok gizli bilgileri yavaş yavaş vermeye başlayın derim ve ölümün gazetelerde haber bile olmaz.
Peki ya elimdeki bilgileri verirsem?
O zaman güzel, üretken bir dostluk devam eder.
Bu pek fazla bir şey sayılmaz Claude.
Umarım bu bilgilerin bir kısmını saklama hazırlığı yapmıyorsun.
Tabii ki değil, ben budala değilim.
Öyle olduğuna inanıyorum. Haydi bana aramızda tatsızlık çıkaran şu senin küçük grubunla ilgili sınırlı bilgilerini ver bakalım.
Muhbirleri her salı gecesi Ren Nehri boyunca birinin evinde toplanıldığını söylüyorlar. Genellikle büyük bir evde veya bir malikanede. Her birinde iskele var ve herkes tekneyle gidiyor, otomobille giden yok. Bir teknenin suda bıraktığı iz, tekerleklerin yolda bıraktığı izden daha az fark edilebilir diye araya girdi Moro. Veya plaka numaralı tuşlardan. Evet, senin anladığın gibi bu toplantılar gizli yapılıyor ve katılanların kimlikleri saklı tutuluyor.
Ama evler gizli değil, öyle değil mi? Yoksa bu durum muhbirlerinin aklına gelmedi mi?
Şimdi oraya geliyorum. Tanrım, biraz sabırlı ol.
Sabırsızım. Sahiplerinin adları lütfen.
Birbirinden çok farklı kişiler var Claude. Hitler'e karşı gelmiş ve bunun cezasını çekmiş ailelerden gelen hatırı sayılır aristokratlar var aralarında. 3, muhtemelen 4 tanesi daha çok hükümet tahsisatından gelen mal varlıklarını korumak isteyen yeni zenginlerden. 2 tanesi ruhban sınıfından. Biri eski bir Katolik papazı, diğeri de Luterci bir vaiz. Hiç kuşkusuz mütevazı olmak konusunda ettiği yeminleri biraz fazla ciddiye almış. Nehirdeki en küçük evin kiracısı o.
İsimlere gel lanet olası.
Sadece 6 tanenin ismi var.
Öbürleri?
Bilinmeyen 3 kişi daha var. Onlar da kiracı ve kiraya veren kiralama şirketleri. Hiçbir şey açıklamıyor. Yurt dışı gelirlerinin vergilerinden kaçınmak isteyen zenginlerin bilinen bir uygulaması bu.
O 6 tanesini ver öyleyse.
Maximilian von Löwenstein. Bu adam en büyük.
General olan babası Hitler'e suikast girişiminde bulunmuştu.
Wolfschanze vakasında SS'lerce idam edildi.
Diğeri?
Albert Richter. Bir zamanların playboyu, artık dönüş yaptı. Ciddi bir politikacı oldu.
Hala kaçamaklar yapıyor. Monaco'da malı mülkü var. Yaşam tarzını değiştirmeseydi ailesi onu reddedecekti. Bu nedenle politikacılık oynuyor. Sonraki?
Günther Jäger. Luterci bir papaz.
Onu tanımıyorum. En azından bir şey çağrıştırmıyor. Sonraki?
Monsieur Heinrich Baltz, papaz dediğim kişi. Eski sağcı Katolik ön yargılarını dinsel safsatayla yutturmaya çalışan biri.
Friedrich von Schinner, sözünü ettiğimiz zenginlerin üçüncüsü.
Kendisinin o kadar çok mülkü.
Akıllı biri diye sözünü kesti Mora ve iş sendikalara gelince de sertleşiyor. Armani elbiseleri giyen bir 19. yüzyıl Prusyalısı.
Sonraki. Ansel Schmidt. Çok dobra bir adam. Yüksek teknoloji ihracatıyla milyonlar kazanmış bir elektronik mühendisi ve hükümetle her fırsatta kapışır.
Bir firmadan diğerine gidip gelerek teknoloji hırsızlığıyla bütün bilgileri ele geçiren bir domuz. Sonunda kendi şirketlerini kurdu.
Bütün elimdeki bu Claude pek hayatıma değmezmiş değil mi?
İsviçre'li kiralama şirketleri hangileri?
Bunların buradaki bağlantı yerleri Bond'daki bir emlak şirketi. Adamlar ciddi olduklarını göstermek için yanında 100 bin markla bir özel temsilcilerini gönderiyorlar ve para müstakbel kiracının bir profiliyle birlikte Zürih'teki bir bankaya gönderiliyor. Eğer para iade olursa anlaşma yapılmıyor. Eğer iade olmazsa birisi Zürih'e gidiyor.
Ya telefon ve ev faturaları? Eminim ki şu adları bilinmeyen 3 kişininkine bakmışsındır.
Her seferinde özel temsilcilere gönderiliyor. İkisi Stuttgart'ta, biri Münih'te. Hepsi kod numarasıyla kayıtlı, hiç isim yok.
Ama Bundestag'ın bir adresi vardır herhalde.
Özel ikametgahlar çok sıkı koruma altında. Dünyanın her yerinde de böyledir zaten. Deneyebilirdim ama yakalanmam tehlikeli sonuçlar doğurabilirdi. Dürüstçe söylemek gerekirse acıya tahammül edemem. Düşüncesine bile katlanamıyorum.
O zaman elinde adresleri yok yani.
Korkarım bu konuda seni hayal kırıklığına uğratacağım. Oraları uzaktan ve nehirden tarif edebilirim ama konut numaraları sökülmüş, kapılar kapatılmış ve hem içeride hem de dışarıda köpekli devriyeler var. Tabii posta kutusu da yok.
Şu üçünden biri o zaman, dedi Moro yumuşak bir tonda.
O üçünden biri neymiş diye sordu Bond'daki adam.
Şu bizim küçük grubumuzun lideri. Adamlarını bu evlerin olduğu bölgeye dik ve kapılardan girip çıkan araçları gözlemelerini söyle. Sonra da bunları Bundestag'dakilerle karşılaştırarak kontrol et.
Sevgili Claude, herhalde iyi adatamadım. Bu konutlar hem içeriden hem de dışarıdan gözetleniyor. Ortalığa yerleştirilmiş düzinelerce kamera var.
Olmaz ya.
Hani eğer adamlarımı gönderirsem ve de yakalanacak olurlarsa ipin ucu bana kadar gelecek ve bahsettiğim gibi acıyı hayal etmek dahi şu itaatkar hizmetkarın için iğrenç bir şey.
Şu an olduğun duruma nasıl geldiğini sık sık merak etmişimdir.
İyi yaşayarak, uygun maddi şartlarla kendimi en önemli insanlar arasında sevdirerek ama en önemlisi yakalanmayarak. Bu cevap senin için yeterli mi acaba?
Eğer yakalanacak olursan Allah yardımcın olsun.
Hayır Claude, Allah senin yardımcın olsun.
Bunu pek dikkate almıyorum.
Ya ücretim?
Benimki geldiğinde seninki de gelecek.
Ya sen kimin tarafındasın benim eski dostum?
Hiç kimsenin ve herkesin ama özellikle kendimin. Moro telefonu kapatıp aldığı notlara bir göz attı. Üç ismi daire içine aldı. Albert Richter, Friedrich von Schnell ve Ansel Schmidt. Bunlardan biri muhtemelen aradığı liderdi ama her birinin öyle olmak için bir nedeni ve seçmen kitlesini oluşturacak parası vardı. En azından kendisine ihtiyacı olan ilk mühimmatı sağlıyorlardı. Üçüncü hattın üzerindeki mavi ışığın hala yandığını gördü. Şifreleyici hala devredeydi. Ayizeyi kaldırıp Cenevre'de bir numarayı çevirdi.
''L'Université de Genève'' dedi santral 400 mil öteden. Profesör André Benoit'la görüşecektim.
''Alo'' dedi üniversitenin en önde gelen siyasi bilimler hocası.
''Paris'ten gizli dostunuz, konuşabilir miyiz?''
''Bir dakika.''
Telefon 8 saniye sessiz kaldı.
''Şimdi konuşabiliriz.'' dedi Profesör Benoit tekrar hattaydı. ''Kuşkusuz Paris'te olanlarla ilgili olarak arıyorsunuz. Size şimdiden söyleyeyim, hiçbir şey bilmiyorum, kimse de bilmiyor. Acaba siz bizi aydınlatabilir misiniz?''
Neden söz ettiğinizi anlamıyorum.
Neredeydiniz siz?
Monte Carlo'daydım. Şu aktör ve karısıyla beraber daha bu sabah döndüm.
Öyleyse duymadınız diye sordu Cenevre'deki adam şaşkın bir halde.
Şu Amerikalı Latham'a karşı yapılan saldırılar ve son olarak bir köy restoranında öldürülüşünden bahsediyorsunuz herhalde. Sizin şu psikopatlardan kurulu K biriminin operasyonlarından. Son eylemleri aptalcaydı.
Hayır, ondan bahsetmiyorum. 01 Paris ortadan kayboldu ve bu sabah erken saatte polis Rue Diane'de bir saldırı rapor etti.
Witkowski'nin yerine mi diye kestim onu. Raporları görmedim.
Bildiklerim arasında raporlarda olmayanlar da var. Tüm K birimi ortadan yok oldu.
Sevk edildiklerini bilmiyordum.
Biz de bilmiyorduk ama gitmişler.
Ne diyeceğimi bilmiyorum.
''Bir şey söylemeyin, işlerin başına geçip neler olup bittiğini bulun.'' dedi Cenevre.
''Korkarım size ve Bon'a daha kötü haberlerim var.'' dedi ikinci şube şefi.
''Nasıl haberlermiş bunlar?''
''Almanya'daki ajanların bir takım isimler verdiler. Ren Nehri kıyısındaki bazı evlerde salı geceleri bir araya gelen adamların isimleri.''
''Aman tanrım, hangi isimler?''
Claude Moreau isimleri ona verdi. Her birini ağır ağır okuyarak.
''Onlara söyleyin, dikkatli olsunlar, çok dikkatli olsunlar.'' dedi. ''İstihbaratın mikroskobu altındalar.''
''Belli bazı özelliklerinin dışında kimseyi tanımıyorum.'' diye aykırdı Cenevre'deki profesör.
''Hiç fikrim yok.''
''Sizin fikriniz olmasa da olur her profesör. Emirleri yerine getiriyorsunuz sadece, tıpkı benim gibi.''
''Evet, ama...''
''İş uygulamaya gelince akademisyenler pek bir şey yapamıyorlar.'' Bond'daki arkadaşlarımızın eline haberin geçmesini sağlayın, bu yeter.
Evet, evet, tabii Paris. Aman tanrım.
Moro telefonu kapatıp arkasına yaslandı. İşler istediği gibi gidiyordu. Her şey mükemmel sayılamazdı belki ama o başkalarından daha iyi durumdaydı. Eğer kaybederse karısıyla beraber her zaman için Fransa'nın dışında bir yerde emekliliğin tadını çıkarabilirlerdi. Öte yandan bir idam mangası önünde kurşuna da dizilebilirdi.
Selavi, hayat bu, bilinmez.
Akşamüstü saatleriydi. Batan güneş Karin de Vries'in Rue Madeleine'deki dairesinin penceresinden süzülüyordu.
Bugün öğleden sonra evime gittim dedi Drew. Kanepenin öbür ucunda oturan Karine. Tabii ki iki yanımda birer muhafız vardı. Her şeyi gizli tutacaklarına dair Witkowski'ye yemin etmişlerdi. Yoksa Witkowski onları tekrar acemi birliğine gönderecekti. Elleri sürekli silahlarındaydı. Ama sokakta yürüyebilmek yine de güzeldi, anlıyor musun?
Anlıyorum ama yanlış kişilere güveniyor olmaktan endişe duyuyorum. Farz et ki bilmediğimiz başkaları da var.
Kahretsin, birini biliyoruz. Muhaberattan Reynolds sıçan gibi lağımına kaçmış. Muhtemelen hayatını Akdeniz'de Nazi emekli maaşıyla devam ettirecek. Eğer onu vurmaya karar vermedilerse.
Eğer Akdeniz'de ise cesedi yüzeyden birkaç yüz metre aşağıda okyanusun dibinde yatıyordur herhalde.
Aslında orası deniz. Denizin dibinde demen gerekirdi.
Şu anda onun için bunun pek bir önemi olduğunu sanmıyorum.
Sessizlik. Nihayet Drew konuştu. Neredeyiz hanımefendi?
Ne demek istiyorsun?
Ne yapmam gerek? Sayı mı gideyim?
Ne sayısı?
Şöyle. 1, 2, 3, 4, 5. Ye, iç, yat, her şey beleş. Gece gündüz beni saklıyorsun ama yanına yaklaşamıyorum.
Sen ne diyorsun Drew?
Of, nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum. Böyle şeyler hissedeceğimi hiç düşünmemiştim. Gerçekten de ve özellikle de beni öldürülmekten koruyan, asla paranın yetmeyeceği bir apartmanda yaşayan benden küçük rütbeli birine karşı.
Lütfen daha açık ol.
Daha nasıl açık olayım? Hep ağabeyimin davuluyla uygun adım yürüyeceğimi düşünüyordum. O kadar haklıydı, o kadar mükemmeldi ki. Sonra öldürülmeden önce onu o masada duydum. Anlıyorsun ne demek istediğimi. Seni ne kadar sevdiğini, sana ne kadar hayran olduğunu haykırırken.
Kes artık Drew dedi Dövri sert biçimde. Ağabeyinin kuruntularını da mı taklit ettiğini söylüyorsun?
Hayır öyle değil dedi Latham sakin, sessiz bir şekilde. Gözleri Karin'inkilere kilitlenmişti. Onun kuruntuları benim duygularım değil ki Karin. Ben bu sendrom içinde büyüdüm. Bana pek bir yararı da olmadı zaten. Onun hayatına girdin önce. Benimkine ise yıllar sonra. Onunla durumunuz ne kadar birbirine benziyorsa da vardığımız yerler apayrı. Ben Harry değilim. Asla onun gibi olamadım. Ama ben benim ve ben senin gibi birini tanımadım. Nasıl buldun aşk ilanımı?
Aşırı derecede dokunaklı canım.
Ah yine bu canım. Yani hiçbir şey değil.
Küçümseme bunu Drew. Hayaletlerimden kurtulmak zorundayım. Bunu başardığımda senin orada benim için var olduğunu bilmek güzel olacak. Belki sana bağlanabilirim de. Çünkü sende hayran olduğum özellikler var. Ama bir ilişki şimdi bana çok ama çok uzak bir şey gibi geliyor. Geçmişin huzura kavuşması gerek önce. Bunu anlayabiliyor musun?
Anlasam da, anlamasam da gerçekleşmesi için elimden gelen her şeyi yapacağım.
23. ayrımın sonu. Sayfa 284.